Ayrım 37.
Geleceği tahmin yeteneğim bir kere daha doğrulanmıştı. O gece hanımımın kamarasına gizli bir ziyaretçi geldi ve o da Firavun'un hayaleti değildi. Kraliçe Losteris'in emirlerini yerine getirdim, ben de kulaklarımı tıkadım. Nil bir kere daha taşarak bize bir yılın geçtiğini bildirdi. Adalarda ektiğimiz mısırı ve hayvanlarımızı toplamıştık. Arabaları söküp gemilerin açık güvertelerine yığdık. Çadırları sarıp ambarlara yerleştirdik. Sonunda yola çıkmaya hazır olunca kıyıya halatları serip bütün sağlam erkekleri ve atları koştuk. Bu korkunç şelaleden geçişimiz hemen hemen bir ay sürdü. Bu arada 16 kişi boğulmuş, 5 tekne kara kayalara çarpıp parçalanmıştı. Ancak sonunda oradan kurtulduk ve ileride düz akan nehre kavuştuk. Haftalar aylara dönüştükçe Nil de altımızda büyük bir kavis çizmekteydi. Elefantin adasından yola çıktıktan sonra nehrin haritasını çıkarmaya başlamıştım. Yönümü bulmak için güneşi ve yıldızları kullanmama karşın geçtiğimiz yolu ölçmekte güçlük çekiyordum. İlk başta kölelerden birine kıyı boyunca yürüyüp adımlarını saymasını emretmiştim ama bu yöntemin hatalı olduğunu ve bütün hesaplarımı alt üst edeceğini biliyordum. Bir sabah araba manevralarındayken çözümü buldum. Tekerleğin dönüşünü seyrederken her bir dönüşün geçtiği toprağı tam olarak ölçtüğümü fark ettim. Bundan sonra bir araba sürekli olarak kıyıdan gitmeye başladı. Tekerleklerden birinin kenarında bir bayrak vardı ve güvenilir bir adam arabanın arkasında oturuyor, bayrağın her yukarı gelişinde elindeki papirüse bir işaret koyuyordu. Her akşam o gün ne kadar gittiğimizi ve yönümüzü hesaplayıp işaretliyordum. Yavaş yavaş nehrin biçimi gözlerimin önünde belirmeye başlamıştı. Artık batıya doğru büyük bir kavis çizmiştik ama şimdi Hapi rahiplerinin söylediği gibi yine güneye doğru gidiyorduk. Bulgularımı Tanus'la kraliçeye gösterdim. Pek çok gece geç saatlere kadar oturur, nehrin yönünü ve bunun Mısır'a dönme planlarımızı nasıl etkileyeceğini tartışırdık. Geçtiğimiz her mil hanımımın kararlılığını biraz daha artırıyor gibiydi. Bu yabani yerlerde ne taş bir tapınak ne de saray yapacağız, dedi. Bir anıt da dikmeyeceğiz, kent de yapmayacağız. Gemilerimizde ya da çadırlarda ve sazlardan yapılma kulübelerde yaşayacağız. Biz yolda bir kervanız ve yolumuzun sonu da benim doğduğum yer olan yüz kapılı Teb'dir. Baş başa kaldığımızda da bana haritalarını dikkatli yap Tayita, kolay dönüş yolunu bulacağından eminim derdi. Böylece nehir kervanımız yoluna devam etti ve iki yanımızdaki çöl her milde değiştiği halde sonunda hiç değişmeden kaldı. Nehirde giden bizler birbirine sımsıkı bağlı bir topluluk olmuştuk. Duvarsız ve sabit yapısı olmayan bir gezici kenttik sanki. Yaşam başlıyor ve sona eriyordu. Elefantin adasından bizimle gelenlerin çoğu genç kadınlar da üretken olduklarından sayımız sürekli olarak artıyordu. Genç çiftler nehir kıyısında evlenip Nil suyu testisini aralarında kırıyorlardı. Doğan çocukların büyümelerini izliyorduk. Yaşlılarımızın bazıları ölüyor, kazalar gençleri de aramızdan çekip alıyordu. Onları mumyalıyor, vahşi tepelerde mezarlar kazıyor, yolumuza devam ediyorduk. Bayramlarımızı kutluyor ve tanrılarımıza dualar ediyorduk. Mevsimi gelince oruç tutuyor, zamanı gelince orucumuzu bozuyor, dans edip şarkılar söylüyorduk. Ben güvertede büyük çocuklara ders veriyordum. Yıl sona ermeden ve nehir hala güneye doğru yoluna devam ederken üçüncü şelaleye vardık. Bir kere daha kıyıya çıkıp araziyi temizledik ve ekibimizi yapıp Nil'in yükselip bize geçit vermesini bekledik. İşte yaşamımda en büyük sevinci bu üçüncü şelalede tattım. Nehrin kıyısındaki keten bir çadırda hanımımın doğum sancılarını hafifletmeye çalıştım. Ve çok önce ölmüş olan Firavun Memose'nin kızı Prenses Tehuti'yi dünyaya getirdim. Bana göre Tehuti ancak bir mucizenin olabileceği kadar güzeldi. Fırsat buldukça beşiğinin yanına oturup şaşkınlıkla seyrederdim minicik el ve ayaklarını. Kimi zaman acıkıp annesinin memesini beklerken küçük parmağımı ağzına sokarak o çıplak diş etleriyle çiğnemeye çalışmasının verdiği zevki duymak isterdim. Sonunda nehir yükseldi ve üçüncü şelaleden geçmemize izin verdi. İleri doğru yolumuza devam ettik. Nehir teknelerimizin altında çok büyük bir kavis çizerek yeniden doğuya yönelmeye başlamıştı. Yıl sona ermeden ünlü rüyalarımdan birini daha görmek zorunda kaldım. Çünkü hanımım ancak doğaüstü yollarla açıklanacak o bakire hamileliklerinden birini daha yaşamaktaydı. Ölü Firavun'un hayaleti yine ortalıkta dolaşmış olmalıydı. Nehrin dördüncü şelalesine vardığımızda hanımımın karnı iyice şişmişti. Timsah dişleri gibi kayalarıyla bu şelale diğerlerinden çok daha dehşetli olduğu için halk arasında kaygı çok büyüktü. Kimsenin duymayacağından emin oldukları zaman kendi aralarında bu kayaları daha ileri gitmememiz için tanrılar yerleştirmişlerdir diyorlardı. Nehir kıyısında oturup konuştuklarında dudaklarını okuyordum. Hiçbir yanlarında olmadığım halde konuştuklarını duyduğumu hayal bile edemiyordum. Bu korkunç suların öte tarafında kıstırılıp kalacağız ve bir daha geri dönemeyeceğiz. İş işten geçmeden şimdi dönmeliyiz. Devlet konseyi toplantılarında bile arka tarafta oturup kendi aralarında konuşan büyük lordların bazılarının dudaklarından da aynı şeyi okuyordum. Yola devam edersek bu çölde öleceğiz ve ruhlarımız dinlenemeden sonsuza dek burada dolaşıp duracak. Genç soylular arasında huzursuzluk olduğunu ve isyandan söz edildiğini de görüyordum. Lord Aker'in şöyle dediğini gördüm. Bu kadının, ölü kralın, bu orospusunun elindeyiz. Oysa bizim başımızda güçlü bir erkeğe ihtiyacımız var. Ondan kurtulmanın bir çaresi olmalı. Ben ilk iş olarak dostum Ato'nun yardımıyla tüm huzursuzluk duyanların ve olası hainlerin bir listesini çıkardım. Bu listenin başında Lord Merkeset'in büyük oğlu Lord Aker'i görünce hiç şaşırmamıştım. Aker kendi değeri ve önemi hakkında abartılı fikirlere sahip öfkeli bir gençti. Kendisini başında çifte taçla iki krallığın tahtında hayal edecek kadar cüreti olduğundan emindim. Tanus ile hanımıma ne yapılması gerektiğini söylediğim zaman hemen kıyıda bir devlet konseyi toplantısı yaptılar. Toplantıyı Kraliçe Losteris açtı. Kendi yurdumunuza dönmeyi ne kadar istediğinizi ve bu uzun yolculuktan ne kadar bıktığınızı biliyorum. Tüm Teb hayallerini ben de sizinle paylaşmaktayım. Aker ile arkadaşlarının anlamlı bakışlarla birbirlerine baktıklarını görünce kuşkularım daha da güçlendi. Ancak hiçbir şey göründüğü kadar kötü değildir. Mısır yurttaşları Hapi söz verdiği gibi yolculuğumuzu gözetlemektedir. Tebe tahmin edeceğinizden çok daha yakınız. Sevgili kentimize dönerken aynı yorucu yollardan geçmeyeceğiz. Nehrin yolunu kesen o cehennemi şelalelerin güçlükleri ve tehlikeleriyle bir daha boğuşmak zorunda değiliz. Dinleyiciler arasında bir kıpırtı oldu. Kuşku ve inanmazlık sesleri işitildi. Saygı sınırını aşacak kadar gürültü olmasa bile Aker'in kahkahası işitildi. Ancak hanımım onu duymuştu. Sözümden kuşku duyuyorsunuz galiba Lord Aker. Asla majesteleri. Aker hemen gerilemişti. Bir çatışmaya girecek kadar güçlü olmadığı gibi destekçilerinden de emin değildi. Onu hazırlanamadan yakalamıştım. Kölem Taita, bu son yıllarda geçtiğimiz nehrin haritasını çıkardı, diye Kraliçe Losteris devam etti. Bayraklı tekerlekli arabanın yolu ölçtüğünü hepiniz gördünüz. Taita yolculuğumuzun yönünü saptamak için yıldızları da inceledi. Şimdi kendisine hesaplarını bizlere açıklamasını emrediyorum. Prens Memnun haritamı 20 papirüse kopya etmeme yardım etmişti. Sadece 9 yaşında olmasına karşın güzel bir çizgisi vardı. Bu kopyaları kıdemli lordlara dağıttım. Elefantin Adası'ndan çıktığımızdan bu yana izlediğimiz hemen hemen daire şeklindeki yolu gösterdim. Şaşkınlıkları belliydi. Sadece rahipler yıldızları incelediklerinden ve konuda biraz bilgileri olduğundan olanları biliyorlardı. Ancak onlar da nehrin çizdiği kavsi görünce şaşırmışlardı. Fakat harita kopyaları gerçeği tam olarak yansıtmadığı için bu kuşkularında şaşıracak bir şey yoktu. Ben Aker ve grubu nedeniyle gerçekleri biraz değiştirmiş ve nehrin iki ucu arasındaki açıklığı olduğundan kısa göstermiştim. Lordlarım, haritalardan görebileceğiniz gibi ikinci şelaleden bu yana neredeyse 1000 mil yol almış olmamıza karşın yola çıkış noktamızdan sadece birkaç yüz mil uzaktayız. Kratos kalkıp dolantıdan önce kendisini ezberlettiğim soruyu sordu. Yani çölde kestirmeden giderek ikinci şelaleye, Teb'den Kızıldeniz'e gidilecek zamanda mı varabileceğimizi söylemek istiyorsun? Ben o yolculuğu defalarca yapmışımdır. Ona döndüm. O yolculuklarda ben de seninleydim. Bir gidiş 10 gün sürmüştü ve o zaman atımız yoktu. Bu daracık çöl parçasını geçmek ondan daha güç olmayacaktır. İnsan buradan Elefantin Adası'na birkaç ay gibi kısa bir sürede gidebilir. Ve bu arada sadece Asuan'daki birinci şelaleden geçmek zorunda kalacaktır. Dinleyiciler arasında mırıltılar başladı. Haritalar elden ele geçirilerek dikkatle incelendi. Havanın değiştiğini görüyordum. Benim varsayımımı benimsemek istiyorlardı. Yurtlarına ve topraklarına bu beklenmedik yakınlık hepsini neşelendirmişti. Sadece Aker ve arkadaşları keyifsizdiler. Oynadığı oyunda üstünlüğü kaybetmişti. Yapacağını umduğu gibi hemen öfkeyle ayağa fırlayıp bana beklediğim soruyu sordu. Bu kölenin karalamaları ne kadar doğru acaba? Papyrus'e bir iki kalem darbesi yapmak kolaydır ama bunların millerce kayalığa ve çöle dönüşmesi bambaşka bir konudur. Köle bu çılgın varsayımının doğru olduğunu nasıl kanıtlayacaktır? Lord Aker konunun özünü kavramış diye hanımım araya girdi. Kuzeye, güzel tebe dönüş yolumuzu açmak için çölü geçmek üzere seçkin kişilerden oluşan bir grup göndermeyi düşünüyorum. Kraliçenin ne demek istediğini anlayıp kendisine hazırlanan tuzağı fark eden Aker'in birden yüzünün değiştiğini gördüm. Hemen yerine oturarak uzak ve ilgisiz görünmeye çalıştı. Ancak hanımım acımasızca devam etti. Bu seferin başına kimi getireceğim konusunda kararsızdım. Ama Lord Aker kavrayışı ve anlayışıyla bu önemli göreve talip oldu. Öyle değil mi lordum? Losteris adama reddetme fırsatı vermeden devam etti. Size minnettarız Lord Aker. Yanınıza istediğiniz kadar insan ve araç alabileceksiniz. Bir dahaki dolunaydan önce yola çıkmanızı emrediyorum. Ay ışığında geceleri çok daha kolay yol alır ve gündüzün sıcağından kaçınırsınız. Yanınıza yıldızlardan yön bulan insanlar da vereceğim. Ay sonundan önce birinci şelaleye varıp geri dönebilirsiniz ve bunu başarırsanız size övgü altınını vereceğim. Lord Aker'in ağzı açık kalmış, arkadaşları dağıldıktan sonra bile dehşet içinde tek başına oturmaya devam etmişti. Onun kendisine kurduğumuz bu tuzaktan kurtulmak için bir mazeret uyduracağını sanıyordum ama sonunda bana gelip fikir ve yardımımı isteyince çok şaşırdım doğrusu. Onu yanlış tanımış olabileceğimi düşündüm. Şimdi önemli bir görev aldığına göre huzursuzluk çıkarmak yerine grubun yararlı bir üyesi olabilirdi belki de. Ona en iyi adamlarımızı ve atlarımızı seçip en sağlam arabalarımızdan 5'ini verdim. Arabalar onlara 30 gün yetecek suyu taşıyabileceklerdi. Dolunay zamanı geldiğinde Aker epey neşeli ve umutluydu. Bense yolu kısaymış gibi göstermekten ve tehlikeleri küçümsemiş olmaktan pişmandım. Dördüncü şelalenin altında beklediğimiz o haftalar boyunca hep Aker'i düşündüm ve ona verdiğim haritanın sandığım kadar yanlış olmayacağını umdum. Neyse ki ani bir isyan tehdidi de onunla birlikte kuzeye gidip ortadan yok olmuştu. Beklerken temizlenen adalarda ve nehir kıyısında ekinimizi ektik. Ancak burada arazi nehrin aşağısına kıyasla daha dikti. Tarlaları sulamak için suyu yukarılara çıkarmak güç olduğundan ürünün kalitesinin ve miktarının bundan zarar göreceğini anlıyordum. Memnun ile her akşam kıyıda arabayla dolaşırken bu durum canımı çok sıkmaktaydı. Besleyecek binlerce boğaz vardı ve hala en büyük besin kaynağımız Mısır'dı. Tarlalara daha fazla su getiremezsek ileride kıtlık görüyordum. Bu amaç için tekerleği kullanmayı nasıl akıl ettiğimi bilemiyorum. Ancak o sıralarda tekerlek ilmi benim için tam bir saplantı olmuştu. Arabaların parçalanan tekerleklerinden hala rahatsızlık duymaktaydım. Rüyalarımda hep tekerlek görürdüm. Hapi rahiplerinden biri bana bazı ağaç türlerinin uzun süre suda bırakılarak daha güçlü yapılabileceğini söylemişti. Bu fikri denemek istiyordum. Bu amaçla araba tekerleklerinden birini suya daldırdığımız sırada akıntı tekerleği merkezindeki mil üzerinde çevirmeye başladı. Bir süre bunu seyrettim ama tekerlek suya battıkça hareket kesildi ve ben de bir daha bunu düşünmedim. Birkaç gün sonra adalar arasında gidip gelen küçük kayıklardan biri devrildi ve içindeki iki kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Memnun ile bu felaketi kıyıdan seyretmiş ve çok üzülmüştük. Bu fırsattan yararlanarak Prensi Nehrin tehlikesi ve gücü konusunda bir kere daha uyarmak istedim. Akıntı o kadar güçlüdür ki bir arabanın tekerleğini bile çevirir. Sana inanmıyorum Tayita, bunu beni korkutmak için söylüyorsun. Nehirde yüzmeyi ne kadar sevdiğimi bilirsin de ondan. Bunun üzerine ben de ona bir gösteri düzenledim ve ikimiz de akan suya sokulduğunda kendi kendine dönen tekerleği dikkatle izledik. Tata, eğer kenarında kürekleri olsa daha hızlı dönerdi dedi Memnun. Şaşkınlıkla baktım çocuğa. Henüz 10 yaşında olmasına karşın her şeyi yeni ve taze bir açıdan görmekteydi. Dolunay zamanı geldiğinde suyla dönen kocaman bir tekerlek yapmıştık. Tekerleğin kolları ucundaki bir dizi küçük toprak kap, nehirden aldığı suyu Nil'in yüksek kenarında hazırladığımız içi kil tabletlerle döşeli su kanalına boşaltıyordu. Hanımım bile kocaman karnını aldırmadan kıyıya çıktı bu yeni aletimi görmek için. Su tekerleğinden Tanus da etkilenmişti ama bunu bana gösterecek değildi kuşkusuz. Alay ederek baktı yüzüme. Çok akıllıca bir şey ama ünlü araba tekerleklerin gibi ne zaman parçalanacak bakalım dedi. Kratos ile öteki budala askerler bunu çok komik bulup kahkahayı bastılar. Ondan sonra her araba tekerleği kırıldığında prensin bana verdiği adı kullanarak Tata oldu demeye başladılar. Bütün bu zevzekliklere karşın Mısırlar yüksek kıyılarda iyice büyüyüp boy attı. Dördüncü şelalede aldığımız tek ürün bu değildi. Kraliçe Losiris de bir prenses daha doğurmuştu. Prenses Bekata'nın kızıl saçlı olması çok garipti. Kutsal babası Firavun Mamose esmerdi ve anasının saçları kara kartalın kanadı kadar siyahtı. Kimse bu renk değişikliğini açıklayamıyordu ama herkes bunun ne kadar güzel olduğunda hemfikirdi. Nil bir daha yükselmeye başladığında Prenses Bekata 2 aylıktı. Biz yine şelaleyi geçme hazırlıklarına giriştik. Artık yıllık bir işe dönüşen bu işte deneyimliydik ve kaprisli nehri yenmek için gerekli her numarayı öğrenmiştik. Kamp heyecanla dalgalandığında geçişe daha yeni başlamıştık. Prens Memnon'la atları denetlemekte olduğumuz bir sırada uzak kıyıdan yükselen sesleri duyduk. Hemen kayıklarımıza dönüp doğu kıyısına geçtiğimizde kampın karıştığını gördük. Palmiye yaprakları sallayarak şarkılar söyleyen kalabalığı yarıp öne çıktığımızda ortalarında harap arabalar ve iskelete dönmüş atlardan oluşan bir grup gördük. Başta bulunan arabadaki Lord Aker, "Set! Seni de haritanı da kahretsin Tayita!" diye bağırdı. "Hanginizin daha çok yalancı olduğunu bilemiyorum. Yol senin söylediğinden 2 misli daha uzundu." Ben heyecandan sıçrayarak "Gerçekten nehrin çizdiği kafsin öte yanına ulaştınız mı?" diye seslendim. "Gittik ve geldik." diyerek başarının zaferiyle güldü Aker. "İkinci şelalede kamp kurduk ve Nil'de taze balık tutup yedik. Teb yolu açıktır." Hanımım yolculara bir şölen hazırlanmasını emretti ve Lord Aker günün adamı oldu. Kutlamaların arasında Kraliçe Losiris Aker'in boynuna övgü altınını geçirdi ve onu 10.000'in en iyisi rütbesine terfi ettirdi. Bu yetmezmiş gibi kendisine 4. araba alayının komutanlığını verdi ve Tebe döndüğümüzde nehir kıyısında 100 fedanlık toprak bağışlayacağını bildirdi. Bütün bunları biraz aşırı buluyordum. Hele bu kadar büyük toprağın hanımımın kendi arazisinden verileceğini düşündükçe ne de olsa Aker isyana hazırlanmıştı ve başarısı övgüye layıksa da bu seferi öğrenen ve planlayan bendim. Bu durumda zavallı köle Tayita da bir altın zincir daha hak etmişti bence. Ancak hanımımın kurnazlığını ve politikacılığını alkışlamak zorundaydım. En tehlikeli olabilecek düşmanlarından birini en sadık adamlarından birine dönüştürmüştü. Ve Aker ileriki yıllarda bu sadakatini pek çok kez kanıtlayacaktı. Lord Aker'in uysallaştırılması ve çöldeki yolun keşfi artık gerimizi emniyete almıştı ve dördüncü şelaleyi şimdi korkusuzca aşabilirdik. Yola çıkalı daha bir ay olmamıştı ki şansımızın döndüğünü ve Tanrıçanın bize verdiği sözü tuttuğunu fark ettik. Her gün en kötüyü geride bıraktığımız anlaşılıyordu. Çöl artık arkamızda kalmıştı ve genişleyip akışı yumuşayan nehir bizi tekrar güneye ve daha önce hiçbirimizin görmediği yerlere taşıyordu. Pek çoğumuz yağmur mucizesini ilk kez burada gördük. Ben yağmuru aşağı krallıkta görmüşsem de çok kişi göklerden su döküldüğünü hiç görmemişti. Yağmur bizim havaya çevrilmiş şaşkın yüzlerimizi ıslatırken gökler gürlüyor, şimşekler beyaz ateşiyle gözlerimizi kör ediyordu. Bu bol ve düzenli yağmur sadece şaşkınlıkla bakabildiğimiz bambaşka bir manzaraya yaratmıştı Nil'in iki yakası. Tekneden görebildiğimiz kadarıyla yemyeşil bir otlaktı. Atlarımızı rahatça otlatabileceğimiz bu düzlükte arabalarımız için hiçbir engel görünmüyordu. Yolumuzu tıkayacak kumluk ya da kayalık tepeler olmadan gönlümüzce yol alabilirdik burada. Tanrıçanın bağışladığı nimetler bu kadarla da kalmıyordu. Ağaçlar vardı. Yurdumuz olan daracık vadide belki eski çağlarda ormanlar vardı ama bunu hiçbirimiz bilemezdik. Hepsi insanların iştahlarını tatmin için yüzyıllar önce baltalar altında yok olup gitmiş olmalıydılar. Biz Mısırlılar için tahta pek az bulunan ve çok değerli bir nesneydi. Her bir tahta parçası yük hayvanlarının sırtında uzak ve yabancı ülkelerden getirilirdi. Şimdi nereye baksak yüksek ağaçlar görüyorduk. Bu ovalarda dünyanın tüm denizcilerindeki gemileri yeniden inşa edecek kadar ağaç vardı. Daha da ötesi uygar dünyanın tüm kentleri yeni baştan yapılabilir, çatıları kapanır, içleri ahşap mobilyalarla doldurulabilirdi. Ondan sonra da yüzyıllarca yetecek yakıt kalabilirdi. Tüm yaşamımız boyunca yemeğimizi tezekler üzerinde pişirmiş olan bizler şaşkın şaşkın bakıyorduk çevremize. Sonunda eriştiğimiz bu efsanevi kuş ülkesinin hazineleri bu kadarla da kalmadı. Onları uzaktan ilk gördüğümüzde gri granitten anıtlar sanmıştım. Ancak bu dev kayalar gözlerimizin önünde birden hareket etmeye başlamışlardı. Filler diye bağırdım. Bana önce hiç fil görmediğim halde bunlar başka bir şey olamazdı. Filler, fil dişi diye güverdedekiler hep bir ağızdan bağırdılar. Tüm hazinelerine karşın Firavun, Memose hayal bile edemeyeceği bir servet vardı gözlerimizin önünde. Baktığımız her yerde büyük fil sürüleri görünüyordu. Tanus çevresine bakınırken gözlerinde o avcı parıltısı belirmişti. Binlerce fil, şunlara bak Tayita, sonu yok gibi. Ovalarda sadece filler değil, antiloplar, geyikler ve daha önce görüp bilmediğimiz başka hayvanlar da vardı. Bunları ileriki günlerde tanıyacak hepsine birer ad verecektik. Tanus sabırsızlıkla arabaları ambardan çıkarın diye emretti. Atları koşun, av başladı. Nasıl bir tehlikeye atılmak üzere olduğumuzu bilseydim, ilk fil avına çıktığımız o gün Prens Memnun'un arabamın arkasına binmesine asla izin vermezdim. Fili tanımayan bizler için hayvanlar ağır, hantal, aptal ve uysal yaratıklardı. Avlanmaları da herhalde kolay olacaktı. Tanus bu yeni avın peşine düşmek için acele ettiğinden arabaların dört takımının da hazır olmasını bekleyemedi.